Ayrım 9, Umutlar ve İdamlar, Altan Öymen, sayfa 87. Köşk kapısından polis karakoluna. O zamanlar ne gazetelerin servis arabaları var ne de gazetecilerin özel arabaları. Yıl 1955. Geçen bölümlerde de adı geçen Emin Karakuş'un Başbakan Menderes'inde 5 Mayıs'ta bindiği o ünlü Volkswagen'ini satın almasına bile daha 5 yıl var. Bu gibi olaylara gitmek için bizim ancak tanıdık taksicilerimiz var. Onları çağırıyoruz. Çağırdık. Akşam saat 20 sıralarında Atatürk Bulvarı'nın Çankaya'ya giden yokuşuna çıktık. Köşkün o zaman ziyaretçilerin de girdiği ana kapısı civarında kuytu bir yer bulduk. Orada durduk, park ettik. Arabanın ışıkları kapalı. Bekliyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru arabalar gelip köşke yönelirse göreceğiz. Çekebilirsek fotoğraf çekeceğiz. Tabii ortalık kararıyor, flaş kullanma zorunluluğu var. Ama olsun, sokak ortasında flaş kullanarak fotoğraf çekmek yasak değil ki. Öyle işlerin de yasaklanabileceği döneme henüz gelmemiştik. Nitekim Oktay Ekşi'nin bizi atlatması sırasında onlar da flaşla çekmişlerdi fotoğraflarını. Aydın Köker'le birlikte bir yandan bunları planlayıp bir yandan da bulvarın aşağı kısmından gelip Çankaya'ya çıkan taşıtları izlerken birden arabamız sarsıldı. Arabanın kapıları iki yandan açıldı. Dört kapıda dört takım elbiseli bize inin aşağıya diye bağırdı. Şoför dahil indik. Biri hüviyetini açıkladı, polis. Öteki sordu, ne işiniz var burada? Ben bir yandan görüyorsunuz işte gazeteciyiz diye anlatmaya çalışırken bir yandan da elimi cebime sokup basın kartımı çıkartmaya uğraşıyorum. Biri çok sert bir sesle çekin elinizi cebinizden diye müdahale etti. Bunu Amerikan polis filmlerindeki gibi silahlı olmam ihtimalini düşündüğü için mi yaptı yoksa şüphelileri azarlamaktan hoşlandığı için mi bilmiyorum. Ama şu belliydi, polisin bize o akşamki muamelesi pek ılımlı olmayacaktı. Etrafımızdaki dört adam Aydın ile beni köşkün bahçesinin içine yönelttiler. Şoföre ne oldu o arada fark edemedim. Herhalde onu da ayrı bir yere götürdüler. Sonradan öğrenecektim. Bir süre sonra serbest bırakmışlar. O dörtlünün arasında bir süre yürüdük. Sonra köşk bahçesinin içindeki bir veya iki katlı bir binanın önüne geldik. Bir odaya sokup hüviyetlerimizi sordular. Bir süre beklettiler. Sonra dediler ki sizi şubeye götüreceğiz. Bir resmi arabaya bindirildik. Ankara'da Ulus Meydanı civarındaki Emniyet Müdürlüğü'nün siyasi işlere bakan 1. Şubesi'ne götürüldük. 1. Şubede. Orayı gazeteciliğe başladım. İlk günlerden beri biliyorum. Değişim yıllarında anlatmıştım. Meslekteki ilk görevlerimden biri polis adliye muhabirliğiydi. Hatta o gece orada gece mesaisine kalan şube polisleri arasında tanıdıklarıma da rastladım. Aydın da beni odalardan birine götürüp birer sandalyeye oturttular. Hal hatır sordular. Sorgumuzun daha sonra başlayacağını, bizim konumuzla bizzat şube müdürü Şadan Ferit Kansoy'un meşgul olduğunu ama onun o sırada başka yerde olduğunu söylediler. Beklemeye başladık. 1. şube müdürü Şadan Ferit Kansoy Bey'in o sırada nerede olduğunu biz tabii ki bilmiyorduk. Sonradan öğrenecektik. Meğer o gece polis tarafından gözaltına alınanlar Aydın ile benden ibaret değilmiş. Çankaya Köşkü'nde gene bir müzikli ziyafet olduğu yolundaki telefon ihbarı Hürriyet'in bürosuna da yapılmış. Dünyanın bürosuna da. İki gazetedeki arkadaşlarımız bir arabayla Çankaya yollarına çıkmışlar. Ve bizim başımıza ne gelmişse onların da başına gelmiş. Ama onlar Çankaya'daki bir karakol binasına götürülmüşler. 1. şube müdürü Şadan Ferit Kansoy da onların başındaymış. O beraberliğin sonucuna sonra değineceğim. Önce bizim 1. şube müdürlüğündeki durumumuzu özetleyeyim. Orada ne arıyordunuz? 1. şube müdürlüğünde oturtulduğumuz odada biraz uzun süre bekledik. Vakit gece yarısı civarıydı. Ya saat 24'ten öncesi ya da biraz sonrası. Koridorda bir koşuşma oldu. Sonra müdür bey geldi dediler. Ve beni koridordaki birkaç oda kapısını geçtikten sonra müdür odasına götürdüler. Şadan Ferit Kansoy genç sayılacak yaşlarda bir zattı. Ben odaya girdiğimde makam masasının arkasında oturuyordu. Oturuşunu muhafaza ederek masanın önündeki sandalyeyi gösterdi, oturdum. Anlatın dedi. Neyi anlatayım dedim. Cumhurbaşkanlığı köşkü civarında ne arıyordunuz? Haber arıyorduk dedim. Yani gazetecilik yapmaya çalışıyorduk. Ve anlattım. köşkten haber alma konusunda son yaşadığımız olayları, köşkten haber alma güçlüğünü aşmanın tek yolunun oraya gidip bahçe kapısının civarında gözlemcilik yapmak olduğunu, buna çare bulunması gerektiğini, köşk arazisinde tüm gazetecilerin gidip soru sorabileceği bir büro bulunmasının isabetli olacağını, başka ülkelerde o sorunun nasıl halledildiğini, bunların hepsini ses çıkarmadan dinledi ama sonra birden o anlattıklarımla hiç ilgisi olmayan bir soru sordu. Sizi bu akşam Çankaya'ya gitmeden önce Sovyetler Birliği temsilciliği bahçesinin kaldırımında görmüşler. Bindiğiniz araba da sizi bekliyormuş. Orada ne arıyordunuz?
Anlamadım dedim.
Evet dedi, bize gelen haber öyle. Bununla belli ki bir yıl öncesine kadar Türkiye'yi çok meşgul eden Kara Şahin olayını hatırlatıyordu. Hayati Kara Şahin o zamanki Sovyetler Birliği temsilciliği bahçesine askeri bir kitap atarak casusluk yaptığı iddiasıyla idam edilmişti. Kara Şahin'in idamı. Şimdi burada bir parantez açıp o konuyu da özetleyeyim. Hayati Kara Şahin 1908 doğumlu, 1955 yılında 47 yaşındaki eski bir subay. Deniz üsteğmeniyken ordudan çıkarılmış ama kısa bir süre sonra devlet hizmetine yeniden alınmış. O dönemde İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan ve komünistlik tehlikesi işlerine bakan seferberlik dairesinde bir göreve getirilmiş. Daha sonra Savunma Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görevlendirilmiş. Ama sonradan devlet görevinden ayrılmış. Günlerden bir gün Sovyetler Birliği temsilciliğinin bahçesine bir paket attığı tespit edilmiş. Paket Türk emniyetince ele geçirilmiş ve içinden Sahra Topçusu'nun Eğitimi ve Talimi diye bir kitap çıkmış. Kara Şahin tutuklanmış, hakkında casusluk davası açılmış. Dava Ankara'da 2 numaralı askeri mahkemede görülmüş. Kara Şahin ve avukatları paketin içindeki kitabın Kara Şahin'in devlet görevinden ayrılırken tasfiye ettiği eski mesleki kitaplarından biri olduğunu, bunun başkasının eline geçmiş olabileceğini söylemişler. Ama öyle olmasa da kitabın zaten bir gizliliği bulunmadığını, sahaflardan da tedarik edilebileceğini, bunun sahibi olmanın da suç sayılamayacağını öne sürmüşler. Ayrıca sanığa her şeye rağmen ceza verilirse, cezanın bizim yasalarımıza göre de idam cezası olmaması gerektiğini ifade etmişler. Ama savcının talebi değişmemiş. Soruşturma başlangıçtan itibaren gizlilik kararları altında sürdürüldükten sonra Ankara 2 numaralı askeri mahkemesinden hüküm idam olarak çıkmış ve askeri yargıtay tarafından onaylanmış. Mecliste ise Adalet Komisyonu'ndaki uzun görüşmelerden sonra komisyon çoğunluğu idamın müebbete çevrilmesine karar vermiş. Ben konunun genel meclis kurulunda görüşülmesinden sonrasını biliyorum. Adalet Komisyonu'nun kararı meclis genel kuruluna gelince o zaman o karara karşı birçok milletvekili tepki göstermişti. Meclis genel kurulunda o zamanlar idam sözü işitilince, hele idamı istenen kişiye atfedilen suç komünistlik gibi, komünistlerle işbirliği, komünist casusluğu gibi iddialara dayanıyorsa, idam kararının hemen onaylanıp infaz edilmesini isteyenler hiç az olmazdı. Bunun 1950'li yıllardaki örneklerini daha önceki kitaplarda da hatırlatmıştım. Değişim yılları. Bakınız bölüm, idam gene idam gene idam. Kara Şahin'le ilgili karar sırasında da durum öyle olmuştu. Bunu yasa hükümlerine dayanarak, hukuki veya duygulara hitap ederek, insani gerekçelerle karşı çıkanları hainlikle suçlayanlar da eksik olmamıştı. Görüşmelerin en kararlı konuşmasını Zonguldak Milletvekili Cemal Kıpçak yapmıştı. Bu kitabı yazarken tutanaklara baktım. Şöyle şeyler söylemiş. Arkadaşlar, asalım bu adamı ve asacağız da, bravo sesleri. Hukuki imkanlar böyle bir hainin cezasının müebbet küreye tahvil edilmesine müsait bulunsa dahi, memleketin umumi heyecanı, milli heyecanımız, büyük meclisin asil görüşü, bu gibi alçakların yaşamalarına imkan verilmeyeceğine bir misal teşkil etmek üzere. Ben de oradaydım. Sonuçta Kıpçak ve arkadaşlarının dediği oldu. Adalet Komisyonu çoğunluğunun müebbete çevirme kararı reddedildi. İdam kararı kabul edildi. Avukatların dilekçe komisyonuna yaptığı bir başvurunun da geçersiz sayılmasından sonra idam cezası bir gece sabaha karşı Ankara'da Saman Pazarı meydanında halkın seyretmesine açık olarak infaz edildi ve seyredenler üzerinde derin izler bıraktı. O infazı seyredenlerden biri de gazeteci olarak bendim. O zaman Halkçı gazetesindeydim. Ertesi gün yayımlanan haberi ben yazmıştım. Gazetecilik hayatımın en zor işlerinden biriydi. O geceden itibaren idam cezasına kesin olarak karşı olanlar arasına katılmıştım. Özetle, karar suç unsuru açısından da çok tartışmalı bir karardı. Suç sabit sayılsa bile cezanın idam olup olmaması konusu açısından da. İdam cezalarının kaldırılıp kaldırılmaması konusundaki görüşler açısından da. Ankara'da hakimler var. Ama biz gelelim benim sorgumla ilgili duruma. Birinci şube müdürünün benim Sovyetler Birliği sefaretinin bahçe duvarı önünde görüldüğüm hikayesinden söz etmesinin anlamı belliydi. Demeye getiriyordu ki, öyle gece vakti köşk civarında dolaşırsan başına öyle şeyler gelebilir. O hikayeyi ciddi olarak mı ortaya atmıştı? Yani tehdit etme niyetiyle mi, yoksa şaka mı yapıyordu? Hangisi olursa olsun müdür beyle diyalogumuzda bunun üzerinde fazla durmadım. Böyle bir iddianın ciddi olarak ortaya atılıp soruşturma nedeni yapılabileceğini mümkün görmüyordum. Bunun ne kanıtı bulunabilirdi ne de tanığı. Bizim ise bizi bir odan alıp hiçbir yere uğramadan köşke götüren şoför dahil hangi saatte ne yaptığımızı kanıtlayacak tanıklarımız da vardı. Ayrıca tanıklardan da önemli olarak 18. yüzyılda Potsdam'daki değirmencinin Prusya Kralı 2. Friedrich'e söylediği "Yapamazsın çünkü Berlin'de hakimler var" sözünü biz de o zamanlar Ankara'daki hakimler için söyleyebiliyorduk. Şu bir gerçekti, Ankara'da hakimler vardı. Ayrıca o zamanlar soruşturma aşamalarında Ankara'da hakimlerden önce savcılar da vardı, emniyet müdürleri de vardı. Onlardan da hiçbirinin o ölçüde dayanaksız bir iddiayı soruşturma konusu yapabileceği tahmin edilemezdi. Kanun vardı, akıl vardı, mantık vardı. Adalet mekanizmasına sokulmak istenilen saçmalıkların hakimlerden önce bütün o engelleri aşması gerekirdi ki, o da çok güçtü. Sanıyorum bana Hayati Karaşahin'in vakasını hatırlatan 1. Şube Müdürü de o gerçeğin farkındaydı. Ben o Sovyet sefareti konusuna girmeyince o da lafı fazla uzatmadı. Müdürün odasında 1. seans orada bitti. Yeniden Aydın Köker'in beklediği odaya götürüldüm. Aydın da o sırada müdürün odasına çağrılmıştı. Onun da ilk sorgusu yapılacaktı. Gitti, bekledim. Dövme, sövme, teklif, tehdit. Ben odada beklerken Aydın Köker de 1. Şube Müdürü'nün odasında herhalde benimkine benzer bir sorgulama geçirirken benim hala bizim gibi bir suç işlemiş olan öteki gazeteci arkadaşlarımızın durumu hakkındaki bilgisizliğim devam ediyordu. O konudaki bilgileri sonradan edinecektim. Ama burada onların özetini yapıvereyim ki okurlarım iki olayı dizi filmlerdeki gibi eş zamanlı olarak izleyebilsinler. Şöyle geçmiş onların serüveni de. Arkadaşlarımız dünya temsilcisi Oktay Ekşi, hürriyet muhabiri Seyfettin Turhan ve foto muhabiri Hikmet Tanılkan da köşk bahçesi civarına bir taksiyle üçü birlikte gitmişler. Aynı şekilde arabalarının içinde yakalanıp önce köşk bahçesindeki karakola, oradan da Çankaya karakoluna götürülmüşler. Bütün gece orada kalmışlar. Ve biz emniyetin 1. şubesinde sabahlamaktayken onlar da o karakolda sabahlıyorlarmış. Sorguları ise benimkinden farklı bir havada gerçekleşmiş. Sonradan basına da yansıyacağı gibi 1. Şube Müdürü Şadan Ferit Kansoy o karakolda arkadaşlarımıza haydi kötü muamele etmiş. Sonradan olayı gene geniş bir şekilde anlatacak olan Akis'in yayınına göre Hikmet Tanılkan'ı dövmüş, Seyfettin Turhan'a sövmüş, Oktay Ekşi'ye polislik teklif etmiş. Akis Çankaya karakolundaki arkadaşlarımızın durumunu anlattıktan sonra biz 1. Şube Müdürlüğü'ne götürülen iki gazetecinin durumuna değinecek, bize de eziyet edildiğini yazacaktı. Bana anlattığım gibi Sovyet Büyükelçiliği'nin bahçe duvarına yaklaştığımın görüldüğü söylenmiş ve Hayati Karaşahin'in akıbeti hatırlatılmıştı. Yani dolaylı bir tehdite uğramıştım. Ama o iddia belirttiğim gibi korkutmak amacıyla söylenmişse o amaç hiç de gerçekçi değildi. O tehdit yapıldı diye eziyet gördüm diyemezdim. Ama ikinci şubedeki konukluğumuz sırasında çağrıldığım ikinci sorguda müdürüm bana söylediklerini dinlemek benim için gerçekten büyük bir eziyet oldu. Şimdi onu anlatayım. Hayır, silah değil ama. Aydın Köker'in sorgusu bitip odaya dönmesinden hemen sonra beni müdürün odasına yeniden çağırdılar. Müdür bu defa bana aynen şunu söyledi. Hakkınızda bir ihbar daha var. O yüzden evinizi aratacağım. Birazdan polisler gidecek. Evinizde kim var? Eviniz dedi. O sırada annem babamla oturduğum ev. Bir ay sonra evleneceğim. Nikah günüm belli oldu ama henüz ayrı eve çıkmadım. Annemlerle kalıyorum. Üstelik babam o sırada seyahatte. Eve öyle sabahın köründe giderlerse annem ne yapar? Evde yardımcı bir hanım var ama neye yarar? Polis gidip evde arama yaparsa? Sonra ne ihbarı bu? Sordum. İhbar neyin ihbarı? Silah mı varmış? Aklıma ilk o geldi. Madem ki benim hikaye Sovyet sefareti falan diye kriminalleştiriliyor, buna bir de silah girerse tam bir casus filmine dönecek iş. Müdür hayır dedi, silah değil. Peki ne, kitap mı? Aklıma bir de o geldi. Sovyet casusluğu denilince akla bir komünistlik geliyor, bir de kitap o dönemde. Evde de kitap çok, komünist kitabı denilecek kitap da çok. Müdür hayır dedi, kitap değil.
Ya ne?
Esrar. Allah Allah, bu hiç aklıma gelmemişti.
Ciddi mi söylüyorsunuz dedim.
Evet, ihbar öyle. Yatak odanızda esrar bulunduğu iddia ediliyor. Bakalım, gönderelim arkadaşları. Öğrenelim işin aslını.
Bundan gerçekten çok korktum. Polisler gidip eve odamı ararlarsa ve içlerinden biri kendi cebine önceden koyduğu esrar paketini çıkarıp havaya kaldırarak buldum diye bağırırsa annem ne hale gelirdi?
Toparlanmaya çalışırken herhalde şaka yapıyorsunuz dedim. Sesini çıkarmadı. Hele siz gidin arkadaşınızın yanına biraz oturun. Ben sizi bir daha çağırırım dedi.
Bizim odadan açık havaya. Gittim bizim odaya. Artık odaya bizim oda diyebilirim. Tüm gece boyunca oradaydık. O arada sabah doldu zaten. Aydın'la konuştuk. Müdür Sovyet sefareti hikayesini ona da açmış. Aydın da bürodan çıkışımızdan sonra Çankaya gidişimizin Atatürk Bulvarı üzerinden olduğunu ama hiçbir yerde durmadığımızı, bulvarda zaten duramayacağımızı anlatmış. Şoföründe tanık olarak dinlenmesini istemiş. Ama Aydın'a hakkında esrar ihbarı olduğu evinin aranabileceği gibi bir şey söylenmemiş. Başka yapacak şeyimiz yok. Arada bir birinci şube memurlarından benim polis adliye muhabirliğinden tanıdığım bir arkadaş geliyor. Havadan sudan sohbet ediyoruz. Hatta bize birkaç defa çay da ısmarladı. Sabah olduktan sonra da onun aracılığıyla dışarıya birini gönderip simit ve peynir de aldırabildik. Bekliyoruz. Neden sonra öğle vaktine doğru bize sanırım şube müdür yardımcısı olan bir memur geldi haber verdi. Serbest bırakılacaksınız. Şube müdürü Şadan Bey'i bir daha göremedik. Aydın'la birlikte çıktık. Açık havaya çıktık. İnsan asıl o zaman fark ediyor içeride değil de dışarıda olmanın değerini. Kapıda bekleyen arkadaşlar vardı. Örsan da oradaydı. Büroya gittik. Gelenler gidenler çoktu. Belli ki gözaltına alınışımızın haberi bizim ailelerde olduğu gibi gazeteci arkadaşlar ve siyasetçiler arasında da çok yakından takip edilmişti. Sonucu da hemen öğrenilmişti. Sadece muhalefet partilerine mensup milletvekilleri değil, Demokrat Partili milletvekillerinden bazıları da bize geçmiş olsun dileklerini iletiyorlardı. Basındaki dayanışma. Gazeteci arkadaşlarımız bize bir basın toplantısı yapmamızı önerdiler, yaptık. Başımıza gelenleri anlattık. Oktay Ekşi ve arkadaşlarının başına gelenleri de Ekşi anlattı. O gün anlattıklarını sonradan biraz önce alıntılar yaptığım kitabında da anlatacaktı. Onlardan da bir alıntı yapayım. Oktay Ekşi Hürriyet muhabiri Seyfettin Turhan ve foto muhabiri Hikmet Tanılkan'la birlikte gene bizim gibi arabalarının içindeyken yakalandıktan sonra bugünkü TBMM binası civarındaki Çankaya karakoluna götürülüyorlar. Gerisini Ekşi'nin anlattıklarından izleyelim. Büyükçe bir odaya girdik. Odanın köşesinde bir memur daktiloda yazı yazıyor. Giren çıkan oluyor. Üçümüz polislerin uyarısına uyarak ayakta, duvara arkamızı dönmüş halde bekliyoruz. Derken kapı açıldı ve hışımla bir adam girdi içeriye. Belli ki müdür falandı. Gelen zat memura kağıt tak makineye, yazmaya başla dedi. Arkasından şöyle devam etti. Bunlar Sovyet sefaretinin bahçesine film ve belge atarken yakalandılar. Suçları bu. Kafamdan aşağı kaynar sular indi. Bu hadiseden tam bir yıl önce Hayati Karaşahin tam da bu suçlama sonucu saman pazarında gözümün önünde asılmıştı. Şimdi birileri de bizi aynı şeyde suçluyordu. Suçlama birinci şube müdürünün bana yönelttiği suçlamanın aynısı. Müdür memuruna bunu yazdırdıktan sonra odadan çıkmış, gerisini gene ekşiden izleyelim. Derken bulunduğumuz odaya bir polis gelerek foto muhabiri Hikmet Tanılkan'a sen gel dedi ve beraberinde götürdü. Tanılkan'ı hemen karşıdaki odaya götürmüş olmalılar. Oradan gelen sesler duyuluyor. Hikmet vurma abi, yapma abi, ben fotoğrafçıyım, başka bir şey yapmadım diye bağırıyor. Anladık ki Hikmet fena halde dayak yiyor. Derken Hikmet ağzı gözü çarpılmış olarak bulunduğumuz yere geldi. Seyfettin Turan o sırada bir sigara yakmıştı. Birinci şube müdürü Şadan Ferit Kansoy olduğunu sonradan öğrendiğimiz o azametli zat bizim bulunduğumuz odaya tekrar girdi. Seyfettin Tarhan'ın elindeki sigarayı görünce "At ulan o sigarayı dana!" diyerek eline sertçe vurdu. Sigara düştü ve yerde yuvarlanıp gitti. O da biraz söylenip tekrar çıktı. Sonra bir memur gelip Seyfi abiyi götürdü ama ondan bir ses çıkmadı. Bir süre sonra Seyfettin Turhan da kül renkli bir suratla geri geldi. ''Bana sen geç'' dedi birisi. Beni de karşıdaki odaya aldılar. Masanın başında Şadan Ferit Kansoy oturuyor. Kapıdan girdim ama ne yapacağımı bilemiyorum. Birkaç adım attım. Bir süre beni süzdü, sonra masanın yanındaki sandalyeyi gösterdi. ''Otur'' dedi. Rahatladım. Dövecek olsa oturtmazdı diye düşündüm çünkü. ''Niye gidip Sayın Cumhurbaşkanımızı rahatsız ediyorsunuz?'' dedi. Bizim Cumhurbaşkanını rahatsız etmek gibi bir amacımız yok. Bir ihbar aldık ve haber yapıp fotoğraf çekmeye gittik dedim. Azarlar gibi bir şeyler söyledi, sonra sen niye bu işlere karışıyorsun? Ben seni tanıyorum. Senin ağabeyin Münir benim fakülteden arkadaşım. Gel seninle anlaşalım. Ben sana kötülük yapmak istemiyorum. Sen bizim için çalış dedi. O zaman anladım ki bana dayak atılmamasının altında bu öneriyi bana kabul ettirme düşüncesi yatıyor. Para da verirlermiş. Öyle emniyete uğrayıp ortalıkta görünmem de gerekmezmiş. Kimse fark etmezmiş. Sadece gazeteciler arasında ne olup bitiyor onu telefonla kendisine bildirmem yetermiş. Dedim ki siz az önce Sovyet sefaretine film ve vesika atarken yakalandılar diye polis memuruna talimat verdiniz. Şimdi de o teşkilata yardım etmemi istiyorsunuz. Nasıl yaparım böyle bir şeyi ben? Kusura bakmayın. Biraz daha ısrar etti. Baktı ki olmuyor, vazgeçti ve çıkabilirsin dedi. 9. ayrımın sonu. Sayfa 98.